Ayrım 13. Her gün hüzün, sol ayağım 2. Christy Brown. Sayfa 115. Sessizlik. Ve daha sonra alkışlayan eller. Yerde tepinen ayaklar. Tahtalara vurulan şişeler. İsteriz, isteriz diye haykıran sesler patladı. Bu arada Mihol tüm alçak gönüllülüğüyle ışığın altında dururken yuvarlak kafası terden parlıyor. Omuzlarını kavrayan, kollarını sıkan ellerin ona doğru uzattığı bira şişelerini uzanıp toplayarak kolunun altına koyuyordu. Her yerde görülen, azarlanan, üstü yırtılmış ayakkabılarıyla ve kanayan ayaklarıyla sokaklarda dolaşan, saçlarına rüzgar ve gözlerine yağmur damlalarıyla akşam yemeği için şarkı söyleyen, gün batımında ince parmaklarının üzerinden eğilip kıvrılarak akan nehirdeki kara gölgesine bakan, savurgan oğullarının sahip olabileceklerini yerine koyan, gözü yaşlı anaç kadınların kendi terine karışan ıslak öpücüklerine maruz kalıyordu. Üst katın arka odasındaki büyük asır döşeğin üzerinde, battaniyelerin arasında yatarken bile insanların ter kokusunu ve biranın güçlü kokusunu burun deliklerinde hissediyordu çocuk. Buraya teklifsiz ve kaba bir şekilde babasının omuzlarına taşınarak atılmıştı. Ancak uyku bir yana unutulmuşluğun hoşluğu içindeki karmaşayı biraz olsun dindirmişti. Kardeşleri odada değildi. Koca yatağın her bir milimi ona ve hayallerine aitti. Oda, onu dört bir yandan çevreleyen siyah bir kutuya dönüşmüştü. Aşağıdaki insanların gürültüsü, altındaki ahşap zeminde zangırdıyor, içine işliyor, etine iğne gibi batıyordu. Tüm bunların üzerine yeni doğan erkek kardeşinin ya da yeni doğan yeğeninin ağlamasını belli belirsiz duyuyordu. Bu müziğin cızırdayan, ayakların tepinen, şişe mantarlarının patırdayan, insan seslerinin coşan gürültüsü içinde isyankâr, zayıf bir sesti. Her şey üzerine doğru geldi. Bilinen ve yeni her şey, aşağıdaki gürültüden daha öfkeli bir sessizlikle ona saldırdı. Şimdiye kadar bildiği her şey, bir kabuğun içindeki yankılanmadan başka bir şey değildi. Ve sadece yıldızlar yakın görünüyorlardı. Yine o zincirler tarafından kıstırıldığını hissetti. Üzerindeki battaniye onu orada, sonsuza kadar orada tutarak, sessiz ve hareketsiz, içinde yükselen sesleri bastıran, şimdi onu yeni ve bilinmeyen bir ateşle ısıtan, bilgi ırmağını donduran bir demir gibi öldü. Titreyerek uyanmakta olan kol ve bacaklarını iğneliyordu. Gözyaşları gözlerini yakıyordu ve isyankarlıkla, çaresizlik içinde gece kıyafetlerini çıkardı ve çıplak, soğuk zeminin üzerine devrildi. Uzun dakikalar boyunca orada soğuğu hissetmeden sırtüstü yatarak, doymak bilmeyen gözlerle yıldızları seyretti. Karmaşa içinde, gürültüyle atan kalbinin sesinden başka bir şey duymadı. Kare pencerelerden onu ısıtan, mücevherlerin serpiştirildiği ve ışıldadığı, parlak, esrarengiz gökyüzünden başka bir şey görmedi. Derin derin nefes aldı. Yanında kimse olmadığı için ve kimsenin yanında olmadığı için mutluydu. Altındaki küflü muşambayı koklayarak merdivenlerin başına kadar süründü. Koridorun sonunda, karanlığın içinde birisi belirdi. En üst basamaktan aşağı dikkatle eğilerek baktı. Küçük alçak koridorun dışından gelen sokak lambasının ışığı, geniş omuzlu askerin üzerine eğildiği, kızın saçlarını parlatıyordu. Ve mutfaktaki ani bir sessizlik içinde, onların hızlı nefes alıp verişlerini ve fısıldaşmalarını duydu. Şeytanınki de gibi tıslayışını andırıyordu. ''Çok fazla ağırsın, öyle değil mi?'' diye fısıldadı kız, keyifli bir sesle. Akordeon tekrar çalmaya, insanlar şarkı söylemeye başladı. Bir yerlerde aksi bir bebeğin mızırdanması duyuldu. Hiçbir şey görmeden, çıplak bir halde, odasının karanlığına, buz gibi battaniyelerin altındaki kocaman dağınık yatağına doğru süründü. Kendi içinde, ancak çok uzaklarda bir yerde çarparak kapanan ve gıcırdayarak açılan bir kapının sesi duyuldu. Kimseler bilemezdi. Aşağıdan gelen acımasız partinin sesleri devam etti. Etti. Artık o duymayana kadar. Erkek kardeşleri kahvaltı için aşağıya inip, sonra da rüzgarlı ayaz havada okula doğru yola koyulduktan sonra, kasvetli kış sabahlarında, sert battaniyelerin ve paltoların altında, tek başına yatarken, insan-hayvan karışımı bir şeyin kokusunu alırdı. Gece yarısı, kendisini yokladığından, geniş yer yatağının kendisine ait kırışık köşesinde, uykusuz yattığından ve acıdan hemen canlandığından bir haber, Bir günde tanıdıkları kızların ismini mırıldanan, erkek kardeşleriyle geçirdiği geceden kalan kokuyu. Şimdi aynı değişiklik, dehşet verici bir utanç, küstah bir zevk, yabancısı olduğu, kendinden geçmişliğe azgınca sıçrayış, vücudunun her yerine volkanik titremeler ve düşüncenin zamansız askısında yayılan şaşkın, nefessiz kalmış hayvanın sesleriyle karışarak, mükemmel ve tutkulu görüntülerle birlikte, kendi vücudundan dışarı fışkıran, ılık, şafak vakti sıvılarından ve salgılarından önce davranacaktı. Zevkin bıçak darbeleriyle, derinliklerden gelen yeni hisleri fısıldayarak. Sonra aşamalı bir düşüş başladı. Acımasız gerçeğe dönüşün soğuk, keyifsiz basamağından aşağı. Odanın ölümü andıran oranlarına, şekillerine ve dış hatlarına, kardeşlerin isimlerinin çakıyla kazılmış olduğu yeşil badanalı duvarlara, yatağın üzerindeki büyük kutsal kalbe, yumuşak, uysal haliyle, kollarını açmış, avuçlarından kan sızan İsa'ya. Bir dakika önceki gizemli zaferi, içinde yanan bir ateşe dönüştüren, suçluluğun ilk ölümcül tohumlarını uzun bir düşüş. Kendi bedeni yeni ve daha önce asla fark edilmemiş bir manzaraya dönüştü. Ve hırslı bir şekilde onu keşfetti. Kokusunu, görüntüsünü ve duyarlılığını içine çekti. Keşfettiği şey karşısında şaşırdı. Aklı karıştı ya da tiksindi. Vücudunun alt bölgelerinde yavaş yavaş ortaya çıkan kılların varlığı bir anda onu öylesine korkutup telaşa düşürdü ki bu çimelsi bölgeyi kendi gözlerinden bile saklamak istedi. Kız kardeşi bir gün aynanın önünde saçlarını tarıyordu. Ve kollarını kaldırdığında ortaya çıkan ince, koyu, koltuk altı kıllarını gördüğünde içini tuhaf bir çarpıntı kaplamıştı. Sonra kardeşinin babasını jiletiyle tıraş ederek koltuk altı derisini açıkta bırakması ve minik, siyah, çirkin iğne delikleriyle dolu, sert bir deri haline getirmesi ona acımasız ve barbarca gelmişti. Neredeyse şefkatli bir acımayla kendi vücudunun kader mahkumu sakinlerini, çamaşırlarının altında sonsuz bir ağırbaşlılıkla hareket eden, kendi terinden ve kirinden türemiş cesur haşeratları, karanlık bir ormandaymış gibi sürünen, kafasındaki hantal bitleri, saçının her telinin önlerinde bir ağaç gövdesi gibi belirmesini, makas darbeleriyle, çelik dişli taraklarla biçilme ve her cumartesi akşamı banyoda ölümcül sondajlar yapan tırnaklar tarafından ezilme tehlikelerini düşündü. Dumansız, yaz günlerinin bulutsuz, mavi gökyüzü onu korkuturdu. Pırıl pırıl ovulmuş, zekadan arınmış bir aptalın suratına benzeyen bir gökyüzü. Tıpkı aklını başından alan, mutlak saflığın korkuttuğu gibi onu dehşete düşürürdü. Öfke, hassasiyet, arzu, acınası insan yozlaşması ve biçimsizlik onun rahatlamasına ve büyülenmesine yeterdi. İçi boş bir gökyüzü, acımasız bir gücün bereketiyle yoğun, ölümcül ve katıksız bir şekilde bakıyordu. Ve bu gökyüzündeki güneş, hayal edilemez bir canavarın, dev ve öfkeli ağzı gibi tam ortada parlıyordu. Yaz her zaman sevimli değildi. Yeryüzünde iltihaplı yaralar ve inleten sızılar açıyor. Karanlık gölgeli sokaklarda azalan yiyeceklerin kötü kokusunu taşıyor. Çimenlerin pörsüyüp safranvari bir sarıya dönüşmesini. Çiçekleri nemsiz ve kokusuz bırakarak boyunlarını eğmesine neden oluyordu. Bir defasında kanaldan dönerken yolda ölü bir kediyle karşılaşmışlardı. Birisi eline bir dal parçası alıp dikkatlice onu çevirince kedinin yaşlı, buruşuk suratıyla onlara sırıttığını görmüşlerdi. Üzerinden geçen arabanın tekerleğinin geçtiği karnı dümdüz olmuştu ve birkaç kan damlası lastik gibi derisi üzerinde kurumuştu. Kokmaya başlamıştı bile. Yolun diğer tarafındaki yüksek duvarların arkasından bahçede elma ve armutlar yeşil bir gölge içinde parlıyorlardı. Gece, uykuyla uyanıklık arasında bir yerde rüya görürken, vücudunu bırakmış olduğu büyük şiltenin üzerinde kendine bir baktı. Bu net çıplaklık karşısında acıma ve öfkeyle doldu. Koyu kahverengi keçeleşmiş saçları yastığın üzerindeydi. Çıkık elmacık kemikleri olan, kuru kafaya benzeyen kararlı, düşünceli ve gizemli bir şekilde eksik yüzü, acımasız, soğuk ve kalıcı bir duvarla çevrilmişti. Tıpkı kendisiyle dokunulabilen, dünyanın uyarıcı korkuları arasında dimdik inen herhangi bir uçurum gibi. tuhaf bir kalp burkulmasıyla çökmüş yanaklarına, ışığın daha az vurduğu yerlerde, mora çalan göz kapaklarına, kas katı ağzının ve çene çukurunun kenarlarındaki salyalarına baktı. Yağmurdan sonra evin önündeki geniş cadde parlar ve soluk gecenin yeşil gökyüzünden tuhaf şekillerdeki at sürüsü gibi süzülen bulutları yansıtırdı. Beton duvarlar artık belirsiz değildi ve tuhaf ve sisli bir göl gibi ışıldayarak sokağın en uzak tarafındaki evlerin, arabaların, otobüslerin ve bisikletle geçen insanların eğilmiş gölgelerini yakalıyordu. Bu acayip bir biçimde kırılmış, gerçek dışı, biçimsiz gölgeler, mutfak penceresinden bakan çocuğa, evlerden, araçlardan ve insanların kendisinden daha gerçekçi görünüyordu. Gölgeler, onları meydana getiren maddelerden daha açık konuşuyorlardı onunla. İnsanların ve maddelerin, yavan ve sonsuza dek kapalı yüzlerinde, aradığı ama asla bulamadığı bir yaşam ve gizem, bir yeganelik fark etti. Bu hemen anlaşılamayan, ancak yüzeylerin ve dokuların yansımasıyla anlaşılabilir bir dünyaydı. İçinde isimsiz gizemlerin ve anlamların hareket ettiği, sihirli şekillerle canlanmış, ama eskiden bildiği düşüncenin, duygunun ve rüyanın simyası boyunca, sonsuza kadar geri dönen ve kıyıya çarparak kırılan dalgalar gibi, aklının kıyısına düşen, kabuğundan yankılanan, kendi yalnız dünyasında, narin seslerin, üstü kapalı vaat ettiği huzurun ve güzelliğin ziyaretiydi. Uzaktaki muhteşem meleği gelecekti. Zafer davulları ve coşkulu kanatlarıyla değil, ancak nazik ve aşamalı zevkiyle gelecekti. Yanında ve içinde onun varlığını dinledi. Babasının dizlerinin üzerinde ya da kucağında, kısa bir süre hareketsiz duran büyük, gevşek, eklemli, nasırlı elleri onu korkuyla, ancak aynı zamanda adlandıramadığı tuhaf bir hasretle doldurdu. O ellerin duvarcı ustasının malasıyla çalıştığını hayal etti. Cılız, kış güneşinin altında, şehrin yükseklerinde güçlü hareketlerle tuğla üzerine tuğla yığdığını, güçlü bileğinin ince hareketiyle sayısız yabancı insanın hayatlarının, aşklarının, işlerinin, tutkularının, çaresizliklerinin çevresine sihirli bir şekilde beton kalıplar döktüğünü. O usta eller boş alanları kadınların ve erkeklerin yaşadığı, çalıştığı, seviştiği, çocuk doğurduğu evlere, iş yerlerine, dükkanlara, tiyatrolara, kiliselere, okullara, hastanelere, eğlence yerlerine dönüştürüyordu. Babasının geniş elleri tuğla, biriket ve taştan yarattığı dünyada hem çirkin hem de güzel görünüyordu. Kışın dondurucu soğuğunda genellikle kanıyorlardı. Ancak annesinin etinde fırtınalar estiğinde çok çirkin görünüyorlardı. Rüyalarında babasının ürkütücü elleri, üzerine düzleştirilmiş demir plakaları gibi korkunç bir şekilde düşüyordu. Ancak arada sırada onu inanılmaz bir kibarlıkla ve ürkek bir güçle okşuyordu. Bir keresinde babasının annesinin saçlarına neredeyse ürkekçe dokunduğunu görmüştü. Kalbi neşeyle çarpmış, içini coşkulu bir umut kaplamıştı. O anın gözünde mükemmel bir şekilde aydınlandığı görüntü, baharın ilk tomurcuğu gibi aklına düştü. Ama her şey, babasının akşama yemeğini isteyen sert ses dalgasıyla birlikte çekip gitti. Huzurlu ya da büyüleyici hiçbir şey, çarpan yüreğinin onu hissetmesine yetecek kadar uzun sürmüyordu. Bu gibi anların gölgelerinin peşine düşerek, çok anlamlı meleğinin kanat seslerini kararlı ve mest olmuş bir şekilde dinleyip, alnında dolaşan mutlu parmakların dokunuşunun, bir anda ve her zaman yanakları kızartan bir tokada dönüşerek, gözlerinden yaş getirişini düşünerek, bir kez daha düşüncelerinin duvarlarla çevrili bahçesine geri döndü. Herhangi bir hayvan kadar anlaşılmaz ve daha da sessiz, yıldızlar tarafından kör edilmeden büyümeyi ve yaşamayı öğreniyordu. 13. Ayrımın sonu. Sayfa 123.